Ayrım 14. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Nirumand. Sayfa 131. Bu salondaki insanlar, kapı önünde olanlardan habersizmiş gibi geliyor bana. Buraya bir tek çağrılılar girebiliyor. Tanıdıklarımdan biri bana evini ve evine aldığı eşyaları anlatıyor. Bu vesileyle bir Fransız bahçe mimarına 200 bin tümen, yaklaşık olarak 30 milyon lira karşılığında bahçesinin planlarını çizdirdiğine değiniyor. Bu ailelerde anne ve babalar çocuklarıyla İngilizce, Fransızca ve Almanca konuşurlar. Çocuklarına yabancı isimler takarlar. Noel ve Yeni Yıl'da çam ağaçları eksik olmaz. Bu akşamki düğünün de İran düğünlerine benzer yanı yok. Canım sıkılıyor. Ne Nesrin ne de ben buradaki havaya uyabiliyoruz ve az sonra çekip gidiyoruz. Sokakta silah sesleri duyuluyor. İki kez önümüz kesiliyor. Lise ve üniversite çağında silahlı gençler arabamızı denetliyor. Devrimi savunmak için her semtte mantar gibi yerden biten komitelerin üyesi hepsi. Üyelerinin her politik kesimden gelmesine bakılırsa bu komitelerin ideolojik bir doğrultusu yok. Solcular bir halk ordusunun kurulması yönünde atılan ilk adım olarak görüyor bunları. Mollalara göre ise geleceğin polisleri. Son haftaların olayları, ordu ve polise karşı verilen silahlı savaş ve de silah depolarının yağmalanmasıyla solcuların ve aşırıların eline geçen çok sayıda silah, Hümeyni'nin ve mollaların hiç işine gelmiyordu. Şah düşmeden önce hiçbir sorun yaratmayan güçler dengesi sorunu, monarşinin kaldırılmasıyla güncelleşmişti. Gerçi Hümeyni, üyelerini hala açıklamadığı devrim konseyini ve Bazargan'ı ülkenin yönetimiyle görevlendirmişti ve halkın büyük bir çoğunluğu da onu destekliyordu. Ama asıl güç, silah kimdeyse onun elindeydi. Bu da Ayetullah'ın planlarını bozuyordu. 15 Şubat günü Hümeyni, yağmalanmış silahların hükümete geri verilmesini emretti. Şah devrilmiş, devrim amacına ulaşmıştı. Şimdi tüm ülkede huzur ve asayiş sağlanmalıydı. Devletin silahları devlete geri verilmeliydi. Ama bu sözlerle kastedilenler, Ayetullah'ı dinleyip de kaderlerini mollaların insafına bırakmak niyetinde değildiler. Solcular ve aşırı uçtaki halkın mücahitleri, orduyu tümüyle ortadan kaldırıp halkı silahlandırmalı diyordu. Ordu, emperyalizmin uşağıydı ve devrim için her an tehlikeli olabilirdi. Ülkenin güvenliği ve savunması halka, halkın milislerine ve silahlı birliklerine bırakılmalıydı. Hümeyni, er geç solcularla anlaşmazlık çıkacağını biliyordu ve buna hazırlıklıydı. 22 Şubat'ta ilk saldırıya geçti. Halkın fedaileri, devrim önderinin konutunun önünde bir resmi geçit düzenlemişti. Hümeyni, radyo ve televizyon aracılığıyla komünistleri ve Allahsızları huzuruna kabul etmeyeceğini duyurdu. Halktan komünistlerin yürüyüş ve mitinglerine katılmamasını istedi. Açıklamasında komünistler İslam dinine savaş açmışlardır diyordu. Yürüyüşlerinde benim ve diğer İslam büyüklerinin resimlerini taşısalar da onlara güvenilmez diyordu. İslam'la bağdaşmayan amaçlar besleyen bu grup benim evime gelmek istiyormuş. Bu oportunistleri hiçbir zaman evime sokmayacağım. Hümeyni'nin Paris'teyken söyledikleri daha unutulmamıştı. Şah'ın devrilmesinden sonra muhalefet örgütlerinin de toplumda bir yeri olacağını, komünistlerin bile düşündüğünü söyleme ve örgütlenme hakkının olacağını söyleyeli 3 ay bile geçmemişti. Halkın fedailerine böyle saldırmasının nedeni neydi? Halkın fedaileri politik duyarlılık gösterip bir kışkırtmaya girişmekten kaçınıyorlar. Yürüyüşü iptal ederek ertesi gün üniversite bahçesinde bir miting düzenliyorlar. İmamın sert sözlerine karşın bu mitinge 200 bin kişi katılıyor. Fedailer için büyük bir başarı. Ama bu mitingde dinleyicilere sunulanlar, gerçekleri görebilmekten yoksun olduklarını, düşlerden alışılagelmiş kuru sözlerden ve oportunist davranışlardan kurtulamadıklarını gösteriyor. Ordunun kafası ezilip yerine bir halk ordusu kurulmalıymış. Şimdiki yönetim sistemi kaldırılıp yerine Sovyetler kurulmalıymış. Fabrikalar işçilere, tarım işçi ve köylü şuralarına verilmeli, siyasi, iktisadi, askeri, teknolojik ve kültürel yönlerden, emperyalizmin boyunduruğundan kurtulunulmalıymış. Bu mitinge fedailer, imamın anti-emperyalist ve anti-siyonist tutumunu bütün gücümüzle desteklemeye hazırız diyorlardı. Zafer sarhoşluğu içinde kimsenin aklına bu koşullar altında bu dileklerin nasıl gerçekleştirilebileceğini, mollalarla ve Hümeyni gibi bir adamla emperyalizmin boyunduruğundan nasıl kurtulunabileceğini sormak aklına gelmiyor. Bu miting beni çok düşündürüyor. Ülkemizi ve devrimimizi saran tehlikeyi yavaş yavaş görmeye başlıyorum. Mollalar bir güç tekeli kurup eski çağlara dönmek, dogmatik solcular ise halkı hesaba katmadan, gerçeklerden uzak, ütopik görüşlerini gerçekleştirmek istiyorlar. İki tarafta radikal mi radikal? Öylesine radikal ki kendi zorbalıklarını devrimin gücü diye göklere çıkarıyor ve amacına erişmek için fetişten çekinmiyorlar. Bu iki aşırı uç bir birleşmeye görsün, yandık o zaman diye düşünüyorum. Fedailerin Hümeyni'yi emperyalizme karşı desteklemek istemesi bu tehlikenin pek uzak olmadığını gösteriyor ve içime korku salıyor. Devrimin bu ateşli günlerinde kafayı serin tutmakta hepimiz güçlük çekiyoruz. Bu büyük zaferden sonra hepimizin gönlü yükseklerde uçuyor ama fedailerin söyledikleri de biraz fazlaya kaçıyor. Solcu birlikten arkadaşlarımla bir araya oturup birkaç kişinin geniş bir demokratik cephe kurma girişimlerini desteklemeye karar veriyoruz. Birlikte programımızın ana hatlarını saptayıp Musaddık'ın ölüm günü olan 5 Mart 1979'da bir miting yapacağımızı ve Ulusal Demokratik Cephe'nin kurulacağını duyuruyoruz. Musaddık, İran'da demokrasinin ve bağımsızlığın simgesidir. İran'ın tarihinde en çok tanınan ve sevilen politikacı kuşkusuz odur. Mitingin duyurusunda Musaddık'ın yoluna devam edeceğimizi, toplumumuzun demokratikleşmesi ve bağımsızlaşması için kavga vereceğimizi açıklıyoruz. Ulusal Demokratik Cephe, önderleri çoktan mollalara pes etmiş, ulusal cepheden daha solda ve daha radikal olacaktı bizim görüşlerimize göre. Bağımsız solcularla radikal demokratları birleştirip hangi tabakadan olursa olsun halkın ilerici ve aydın kesimini kaynaştıracaktı. Cephenin ana amacı toplumun her kesiminde demokratik hakları ve özgürlükleri gerçekleştirmek olacaktı. Mitingi Musaddık'ın sürgünde öldüğü Ahmedabad kentinde yapacaktık. Ahmedabad, Tahran'dan 30 kilometre uzaktaydı. 5 Mart günü yola çıktığımızda büyük bir sürprizle karşılaşıyoruz. Otobüs, kamyon, özel araba ve motosikletlerden oluşan uçsuz bucaksız bir konvoy. Ahmedabad'a gidiyordu. Çoğunun elinde Musaddık'ın resimleri ve üzerinde özgürlük, demokrasi ve bağımsızlık sloganları yazılı yaftalar vardı. Musaddık'ın ölüsü bile kitleleri canlandırmaya yetiyordu. Öğlene kadar yaklaşık olarak 1 milyon kişi Ahmedabad'a geliyor. Gelenler arasında her çeşit insan var. Peçeli, peçesiz kadınlar, halkın fedaileri ve halkın mücahitleri, solcular, demokratlar, her renkten politikacılar, çevre köylerden köylüler ve işçiler ve hatta birkaç molla bile var aralarında. Ayetullah Hümeyni'nin yakın çevresindekiler de bu kalabalıktan haberdar olunca yola çıkıp birbiri ardından helikopterlerle Ahmedabad'a geliyorlar. Mitingi kendi yönlerine çekmek umudundalar. Başbakan Bazargan, Vekili Cezde, Bani Sadr ve Uluslararası Af Örgütü'nün Amsterdam Kongresi'nde kapıştığım yeni televizyon müdürü Kutupzade, hepsi gelip başarımızı engellemek istiyorlar. Halkla konuşup Musaddık'ın İslam açısından değerlendirmesini yapmak istiyorlar. Biz onların gelmesini beklemiyorduk ama yine de hazırlıksız değildik. Silahlı mücahitleri ve fedaileri kürsüyü korumakla görevlendirmiştik. Payesi ne olursa olsun kürsüye kimse yanaşamıyordu. Bazargan öfkeden kuduracak hale gelmişti. Ayaklarıyla yeri dövüyordu. Ben Musaddık devrinde bakandım. Ölümünün yıl dönümünde konuşmak hakkımdır diyordu. Cezdi ise yüzünde acı bir gülümsemeyle daha yatağa işemediniz ama gece çok uzun diyordu. Yani son gülen iyi güler demek istiyordu. Kutupzade'nin yanındaki koruyucuları halkı korkutup dağıtmak için havaya birkaç el kurşun sıkıyorlar. Ama İranlılar silah sesine alışkın, rahatlarını bile bozmuyorlar. İlerici din adamları arasında en tanınmışı olan Ayetullah Talegani mitingi açıyor. Musaddığı öven bir konuşmadan sonra güncel konulara geliyor ve halka birlik olmayı, birbirine hoşgörülü davranmayı öğütlüyor. Konuşmasını o kadar uzatıyor ki halkı bezdirip diğer konuşmacılara sıra gelmesini engellemek istiyor kuşkusuna kapılıyoruz. Onun ardından bir mücahit ve bir fedai, en sonunda da Metin Defteri adında bir avukat kürsüye gelip Ulusal Demokratik Cephe'nin programını tanıtıyor. Devrim Konseyi'ne sendika, dernek, parti temsilcilerinin alınmasını, meclisin kurulabilmesi için serbest seçimlerin yapılmasını ve demokratik hakların, özgürlüklerin güvence altına alınmasını istiyor. İktidarın bir grubun tekeline geçmesine ve devletin ideolojik amaçlarla suistimal edilmesine kesinlikle karşı çıkıyor. Bu mitingde Hümeyni'nin adı bile geçmiyor. Bu mitingde çeşitli politik akımların bir araya gelerek mollalar için tehlikeli olabilecek bir birlik oluşturdukları gözden kaçmıyor. Ulusal Demokratik Cephe 24 saat içinde politik sahnede söz sahibi olmuştu. Ertesi günü bütün gazeteler mitinge geniş yer ayırıyorlar. En büyük günlük gazete Keyhan, "Bütün yollar Ahmedabad'a gider" diye başlık atıyor. Beklediğimizden büyük bir ilgi görüyoruz. Halk akın akın bize geliyor. Ülkenin her yerinde şubeler açmaya başlıyoruz hemen. Bizim yaymaya çalıştığımız görüş, sol kanattan başlayıp liberallere, demokratlara kadar uzanan geniş bir cephenin gerekliliği. Deneyimlerimiz, tartışmalarımız göstermişti ki, demokratik haklar ve özgürlükler ancak böyle bir cephe tarafından gerçekleştirilebilirdi. Devlet gücünün bir elde toplanmasının ve ideolojik amaçlarla kullanılmasının eninde sonunda diktatörlükle sonuçlanacağını çok iyi biliyorduk. Hümeyni 2 hafta kadar Tahran'da kaldı. Ardından kutsal kent Goma yerleşti. Goma gelir gelmez bağımsız bir ahlak işleri bakanlığı kurulacağını açıkladı. Cemiyetimizdeki ahlaksızlığın kökünü kazımalıyız diyordu. Basını, radyoyu, televizyonu ve sinemaları ahlaksızların elinden kurtaracağız. Her şey İslam dinine dayanmalıdır. Reklamlar İslam dinine uymalı. Bakanlıklarımız İslamiyet'in temel direkleri haline gelmeli, kanunlarımız İslam kanunları olmalıdır. Bu Batı'nın işine gelir mi gelmez mi umurumda bile değil. Batılılar bizi tahkir ettiler, ruhumuzu tahrip ettiler. Bizi de batıllaştırdılar. Son olsun artık batıllaşmaya, ihtiyatlı olun. Hükümet, halk, hepimiz ihtiyatlı olmak mecburiyetindeyiz. Yoksa bizi kısa zamanda yine kendi taraflarına çekerler. İşe temelinden başlamalıyız. Her şey İslam diniyle ahenk içinde olmalıdır. Kapayın kulaklarınızı. Halimiz ne olacak diye soranlara kulak asmayın. Bunu soranlar bizi yıpratmak, devleti yıpratmak, İslam dinini yıpratmak istiyorlar. Bütün devlet daireleri, bütün makamlar temizlenmeli. Ardından sözü nasıl bir devlet kurulacağına ve yapılması tasarlanan halk oylamasına getiriyor. Halkımız bir İslam Cumhuriyeti istiyor. Herhangi bir cumhuriyet değil, demokratik cumhuriyet değil, demokratik İslam Cumhuriyeti de değil. Sadece ve sadece İslam Cumhuriyeti istiyor. Size ihtar ediyorum, açın gözünüzü. Kanmayın demokrasi lafına. Demokrasi batılıların işidir ve biz batıdan gelen her şeyi reddediyoruz. Kim feda etti canını ihtilal için? Gençlerimiz canını, kanını verdi bu ihtilal uğruna. Yakılan evler sizin evleriniz, dökülen kan sizin kanınız. Şimdi bu memleket size ait, istikbali sizin elinizde. Yurt dışından gelenlerin, zengin ağaoğullarının, batı hayranı hukukçuların ağızlarını açmaya bile hakları yok. Şimdi sıra sizde ve ne istediğinizi pekala biliyorsunuz. İhtar ediyorum gazetecilere, dikkatli olsunlar ve istikametlerini değiştirsinler. İslamiyete ve Müslümanlara ihaneti bıraksınlar. Muhalif propaganda yapıp fesat çıkarmasınlar. Herkes tercihinde serbesttir. Ben kendim reyimi İslam Cumhuriyeti hesabına kullanacağım. Bu her Müslümanın en birinci dini vazifesidir. Her Müslüman reyini İslam Cumhuriyeti'ne vermelidir. Herkes istediğini seçebilir. Buna bir diyeceğim yok. Herkes ben tekrar monarşiyi, tekrar şahın gelmesini istiyorum veya ben bir batı rejimi istiyorum diyebilir. kim demokratik cumhuriyete verirse reyini Batı'nın oyununa gelmiş demektir. Bu sözleriyle Hümeyni ilk kez açık seçik renk gösteriyor. Devrimin önderi olarak takındığı kaynaştırıcı ve tarafsız rolünden sıyrılıyordu. Açıkça serbest basına, milliyetçilere, demokratlara ve de tüm solculara savaş açtığını duyuruyordu. Bazargana ve burjuvazi liberallerden oluşan kabineye bile savaş açıyordu. İki gün önce Bazargan, bir demecinde kurulacak devlete Demokratik İslam Cumhuriyeti denilmesini önermişti. Hümeyni bunu batılılaşma diye reddediyordu. Hümeyni'nin sözleri pek çok kimsenin yüreğini hoplattı. Hiç kuşkusuz Hümeyni bu sözleriyle en sonunda programını açıklamış, iktidarı ve tek başına ele geçirme arzusunu açığa vurmuştu. Hem de devrimin zafere ulaşmasından 3 hafta gibi kısa bir zaman sonra. Çömezleri devrimin önderinin bu sözlerle neyi kastettiğini hemen anlıyorlar. Daha ertesi gün kendilerine Hizbullah, Allah'ın partisinden olanlar adını takmış olan bu kabadayılar sokaklara dökülüyor. Solcu kitap evlerini, yayın evlerini kırıp dökerek sokaklarda kitap yakıyorlar. Solcu ve liberal gazeteleri satan bayileri ateşe veriyorlar. Güney İran'daki Şiraz kentinde 4 kişinin idam edilmesiyle olaylar zirveye ulaşıyor. Bir İslam mahkemesi bu 4 kişiyi ahlaksız davranışlarından ötürü ölüme mahkum ediyor ve hemen ardından cellada teslim ediyor. Bu 4 kişinin suçu eşcinsel ve fahişe olmak. Daha Necef'te sürgündeyken Hümeyni, İslam Cumhuriyeti hakkındaki görüşleri hakkında bir kitap yazmış ve bu kitabında bir İslam devletinin diğer devletlerden farklı olarak yalnız toplumsal sorunlarla değil, vatandaşın özel yaşamıyla da ilgilenmesi gerektiğini ileri sürmüştü. Vatandaşın özel ve toplumsal yaşamı beşikten mezara kadar devletin denetimi altında olmalıydı. En sonunda görüşlerini gerçekleştirme olanağını bulmuştu Hümeyni. Şiraz'daki idamlar özellikle kadınlar için ilk uyarıydı. Bir konuşmasında Hümeyni, önemsiz bir konuya değinir gibi kadınların İslam ahlakına uymaları ve giyimlerine dikkat etmeleri gerektiğini söylemişti. Kadınlar bu uyarıya 2 gün sonra tepki gösteriyorlar. 14. ayrımın sonu. Sayfa 139.